Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ekonomi gündemine hoş geldiniz. Ben Güldem Atabay, Eser Karakaş'la beraberiz. Eser hoş geldin, nasılsın?
Teşekkür ederim Güldem, sen nasılsın? Ne var ne yok?
İyiyim, biz işte kapanmaya başlıyoruz Türkiye'cek. Tam kapanma deniyor ama tam bir kapanma değil. Türk İş'in hesaplamasına göre 16 milyon çalışan yollarda iş peşinde olacak. Zaten bu da iş çalışan işçi nüfusunun, yani emek çalışan nüfusun, o anlamda o şekilde çalışan %60'ına denk geliyormuş. Dolayısıyla böyle yarı kapanma, işte alkol yasakları, içki yasaklarıyla beraber acayip bir döneme girdik. Bir taraftan işte dün gece Sağlık Bakanı'nın açıklamaları vardı. Mart-Mayıs'ta güya aşılama bitiyordu. Ama 2 ay aşıda sorun var. Ondan sonra bolluk dönemine geçeceğiz gibi böyle epe sapa gelmeyen bir açıklama yaptı. Arkasında işte BioNTech ilk tur aşıları olanların ikincileri önce ertelendi, sonra çok tepki çekti sosyal medyada. Sabah benim ablam da bunlardan bir tanesi olduğu için biliyorum. Önce iptal mesajı geldi. Böyle 8 hafta sonra yatıldı. Sabah da tekrar eski randevusuna geri döndü falan. Böyle acayip plansız programsız işler oluyor burada. Öyle hani bir sordun bin söyledim. Sen nasılsın? Senin
burada bir, iyiyim, çok teşekkür ederim. Sizi biraz hafif yani seni, yaşadığın yerleri falan biraz şöyle bakıyorum. İçim titri gidiyor. Şu anda Ege nasıl? Çok güzel
bir herhalde. Bahar geldi ama böyle bir baskıcı bir lodos sıcağı var. O birkaç gün buradaymış ama tabii önümüz çok güzel günler artık bundan sonra. Bahar yaz.
Söyleme, sinirlendirme beni. Konuşmanın başında sıcaktan şikayet. Burası hala buz gibi. Kaç derece yani. Şimdi söyleyeyim yani. Yani ben işte şimdi böyle. O kadar da kötü değilmiş. Ben de 16 dereceymiş.
Yani burası
ama kapalı.
28 kapalı. Bugün öyle diyeyim.
Kapalı. Evet, doğru bak, kızımla konuştum biraz önce. Washington 30 derece.
Oo, evet.
İlginç yani. Bu hakikaten ilginç.
Evet. Gerçekten öyle. Şimdi neredeyiz? İşte hakikaten bu kapanma var. Kapanma kararı açıklandı. Keşke daha önce açıklansaydı ama kapanmayla gelmesi gereken destek paketleri, doğrudan destekler dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de yok. Herkes yalnız başına, dükkanlar kapalı, esnaf ağlıyor. İşte AVM'ler kira ödemeyeceklerini birlik olarak öyle bir karar almışlar kendileri içinde. Şirketler batmasın herhalde, dükkanlar boş kalmasın diye. Çalışanlar, herkes sokaklarda, böyle bir kapanmaya gidiyoruz. Herkes bir dert içinde, nasıl geçecek bu 3 hafta? Yani 3 hafta geçse ondan sonraki dönem ne olacak? Aşılamayla el ele gitmeyen bir kapanma dönemi var. Dolayısıyla sıkıntılar büyük burada. Bugün ekonomi tarafında Merkez Bankası yeni başkanımız Kavcıoğlu senenin ikinci, kendisinin ilk enflasyon raporunu açıkladı. Beklendiği gibi 9.4'ten yükseltildi, 12.2'ye çekildi sene sonu Merkez Bankası'nın beklentisi. Tabii ki rapor teknik ekip tarafından açıklanmıştı. Sayın Kavcıoğlu uzun süre işte önüne konan metni okudu. Arkasındaki enflasyon beklentisindeki değişimin, genel olarak iç ekonomik dinamiklerdeki hareketlerin analizini yapan bir raporu okudu. Ama anladığım kadarıyla piyasa beklentisinin altında kaldı yine de. Ondan çok tabii ki Kavcıoğlu'nun işte gelen sorular karşısında bütün soruları kabul etmemesi, gelen soruları önüne muhtemelen teknik ekip tarafından konan yazılı metini sayfa çevire çevire sorularla alakalı alakasız cevaplar okuyarak vermiş olması, yani nasıl bir Merkez Bankası yönetimi altında olduğumuz konusunda bayağı fikir verip rahatsız etti en azından beni ya da benim gibileri. Senin dinleme şansın, sonradan okuma şansın olduysa yorumlarını alabilir miyim o tarafta?
Teşekkür ediyorum Güldem, sağ ol. Bir kere şu kapanmayla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum.
Tabii.
Ben kaç yaşıma geldim yani, 68 yaşındayım şimdi. Maşallah. Ve hayatımın gençlik dönemlerinde dahi üniversite yıllarında hiç solcu olmadım.
Hı-hı.
Yani sol teorilere entelektüel olarak merak ettim. İyi Marksist iktisat bilirim. Ama yani kendim solcu olmadım. Hiç meselelere öyle yaklaşmadım. Daima özel mülkiyetten, dışa açık piyasa ekonomisinden falan yana oldum ama bugün bu kapanma meselesinde bayağı bir sol literatür kullanacağım yani. Sabahleyin Arzu Çerkezoğlu dedim. Çok hak verdim kadına. Risk başkanı Arzu Çerkezoğlu. Bu da bu kapanma meselesinde çok bariz, açık diyor. Sınıfsal ayrımcılık yapılıyor. Çok haklı. Hakikaten haklı.
Discord'un çok güzel araştırmaları var. Olaya çıkıyor bu
Çok
arada.
haklı, çok haklı kadın. Sınıfsal ayrımcılık vardı sebeple. Dün Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerine bu şey, sadece şeyden bahsediyorum bak şu anda. Bu 18 günlük kapanmanız için 9 milyon dolar ödenecek bu kapanma. Sadece 18 gün için şey işte bu beşli çeteden bir tanesine. Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 9 milyon dolar. Osman Gazi Köprüsü için de 30 milyon dolar ödenecek. Ondan sonra küçük esnafa sadece kredi veriliyor. Kredilerin şeyi vadesi uzatılıyor. Ama vade uzatılırken de bunun da tabii faizi de işliyor.
İşliyor, bir de öyle bir şey yok. Çok seçici bir şekilde yapılıyor o da. Yani öyle
Evet, yani
yani neye göre
mesela
seçildiği de
bu
tartışmalı.
gerçekten ortalama, bunun sağla solla bence çok da bariz bir alakası da yok. Bu ortalama bir insan vicdanını çok rahatsız edecek bir şey.
Evet. Çok önemli
Sadece
bence de. Evet.
tabii,
Ya
vicdan meselesi artık bu.
ben sosyal devlet kavramına çok inanıyorum. Hani seninle
Ben de
zaman
sosyal
zaman
devlet kavramına inanırım. Yani
Tarım konusunda da böyle çok fikir birliğimizin olmadığı oluyor. Ama bu hani sosyal devletten de öteye, sosyal devlet olarak
bu
kendini
vicdani bir mesele aslında.
tanımlamayan devletler bile Türkiye'den daha çok fazla yardım
Tabii tabii
yaptılar.
tabii
Çünkü bir
tabii. Ya,
küresel bir
IMF'nin
sağlık
araştırmasını
krizinde.
okudum. IMF'nin araştırmasına baktım yani. Çok detaylı bir araştırma yapmışlar. Türkiye'nin durumu hakikaten içler acısı. Yani şimdi bu insanlar bu kadar zor durumdayken. Yani müzisyenler ya, bu kadar basit bir şey. Yani aşağı yukarı 400 küsür gündür aç geziyorlar. Yani paraları yok, aç geziyorlar derken ailelerinden alıyor,
Gelirleri
borç
yok tabii,
alıyorlar.
evet. Kim bilir ne
Gelirleri
durumdalar.
yok, yokken. Şimdi ben dediğim gibi bir hukuk devletine inanan bir insanımdır ve bunda şey mi mümkün? Şimdi bunlar, bu şirketlerle, bu beşli çeteyle yapılmış sözleşmeler var. Bu sözleşmeye de uymak lazım. Doğru. Yani ben uymuyorum demek olmaz. Çünkü üstelik bu
Olur, bazen
şeylerinde
mücbir sebepler sebebiyle olur.
evet, ya
Olur yani.
otur, ya bunların yemediği para kalmadı ya. Ya gel, çağır bunları bir masanın etrafına.
Evet, her şeyi aldılar. Biraz da
De ki
paylaşsınlar.
evet,
Evet.
arkadaşlar da yani tamam işte bu kadar sizlere kaynak ayırdık. Bütün her şeyi siz yaptınız. Devletler en çok ihale alan şirket sizsiniz dünyada. Dünyada
Evet.
birinci oldular,
Tabii tabii.
biliyorsun.
Tabii.
Yani bu konjonktürde gelin bir konuda anlaşalım diyeceksin yani. Anlatabiliyor muyum?
Tabii. Tabii.
Yani bunu da yapmıyorlar ki tıkır tıkır paraları ödeniyor ondan sonra. Ve bir de dünyada galiba hiç olmayan bir şey. Amerika'da bile yok. Amerika'yı çok yakından izliyorum. Paralı aşı uygulaması başlıyor.
Türkiye'de
Dört
yani
tane şirket, aşı getirecek buraya ve parayı
o kesin
bastırarak.
mi? Çünkü yani onun dün çıktı haberleri. Ben sonrasını yakalama görmedim onun. Hani o
Böyle bir laf var.
laf var ama o pandemi ne bileyim belli bir dönemeçten kontrol altına alınmadan o bana çok imkansız zor gözüküyor. Çünkü o artık hani bu imkanı olmayana sen öl demek. Böyle bir pandeminin
Güzel,
ortasında
artık diye bir
bence
şey kalmadı.
olmaz.
İçki yasağı getirdiler ya 17
Ya
gün.
evet. Hani içki yasağı ideolojik
Artık
diyebiliriz.
demeliyiz. Artık deme, artık diye bir şey
Hayır, şeyi
kalmadı.
anlıyorum. Dediğini çok iyi anlıyorum ama içki yasağı çok yanlış ve ideolojik. Ama hani böyle bir pandemide insanlar patır patır ölürken parası olan gitsin aşıyı alsın. Parası olmayan hani bu ideolojinin ötesinde hani bambaşka bir yaklaşım olur.
Bir de bugün
Çok
bir çıkan haber,
yanlış.
o dört tane şirket getirecekmiş bu aşıları, yani işte paralı şey yapmak için.
Evet.
Ve o şirketin sahiplerinin de şeyle ilişkilerinin, hükümetle soyad ilişkileri olduğu falan söyleniyor
Dilerim olmaz, dilerim olmaz. Hani soyadı ilişkisi
yani.
olsun olmasın,
Aman olsun
olmasın.
daha iyi. Hani bir laf var. Durumun artsın ki bir önce defol git yani, o anlamda.
Ya evet
Öyle
ama
bir
hani
laf var.
bu kabul edilemeyecek kadar artık başka bir
Ama bu
seviye.
şeyde yani Osman Gazi Köprüsü'ne 30 milyon dolar
O
vermek
da
kabul
tabii, o
edilebilir
da
bir şey
öyle,
mi?
o da öyle, o da öyle.
Yani bu ortamda yani insanlara, dönercilere, sokaktaki sandviççilere, büfelere, simitçilere bir
Tabii
kuruş
tabii.
şey yok.
Tabii.
Yani
Hiçbir lira hani ne gündeme geldi yine tabii ki görmüşsündür kredi garanti fonu. Hani eski
ama
kötü alışkanlıklar diyelim. Hani kredi garanti
aynen.
fonunun ne olduğunu hatırlayalım istersen beraber.
Tabii,
Normalde sadece
tabii.
Türkiye'de olmayan, sadece Türkiye'de değil hani bu özellikle uzak doğu işte Güney Kore gibi ülkelerde bile kullanılmış. KOBİ'leri küçük ve orta şirket o ölçekli şirketlerin finansmana ulaşma sorununu çözmek için tasarlanmış bir model. Ama bizde işte 2016-2017'den bu yana giderek amacının dışına saptırılarak kullanılıyor. İşte en son şu andaki konuşulan şekliyle zaten sıkıntılı şirketler, zaten pandemiyle 2018'den beri bilançolar bozuluyor. Bankalardaki sorunlu krediler yüzdürülüyor. İlk kredi garanti fonu ödemeleriyle ya da döndürmeleriyle diyelim. Şimdi de tekrar işte o sanayi, bu sanayi piyasa fiyatının altında faizlerle işte devlet kaynak aktarsın. Oradan biz bu sorunları tekrar büyütelim gibi bir yaklaşımla güya pandemi desteği verebileceklerini düşünüyorlar. Yine çok
Zaten
yanlış.
Güldemciğim, pandemi desteği için verilen 60 milyar TL civarında bir para var. Bunun da önemli
Ya tabii
bölümü
işsizlik
işsizlik
fonu.
fonundan
İşsizlik
ödendi.
fonundan tabii.
İşsizlik fonu dediğin şey zaten işçinin parası.
Tabii.
Kimin parasını kime veriyorsun ve destek verdik diyorsun ondan sonra utanmadan.
Evet. İşte
Yani
bunları
kimin
böyle...
parasını kime veriyorsun?
Evet.
Yani.
Öyle.
Yani bu bağlamda bir şey daha söyleyeceğim. Yani bugünlerde pek şey olmayabilir fakat mesela şu anda Türkiye'nin en sevilen kişinin olmadığına eminim ama mesela Biden Amerika'da olağanüstü işler yapıyor.
Evet.
Özellikle takip ediyorum. Olağanüstü işler yapıyor. Şeyin çok farkında. Yani bu konuda bir dakika yorum yapmama izin ver.
Lütfen.
Yani sosyal eşitsizlikler, toplumsal eşitsizlikler son 10 yıla kadar galiba şey diye gözükürdü. Ta asrın başından beri yani sosyal olarak kabul edilemeyecek eşitsizlikler, siyasal kabul edilemeyecek eşitsizlikler, ekonomik olarak kabul edilemeyecek eşitsizlikler diye kabul edilirdi. Ve bu sağ sol klivajında, ayrımında, tartışmalarında da temel şeyi oluştururdu bu eşitsizlik tartışmaları. Fakat son 10 yılda galiba bu Trump bunun en iyi örneklenen bir tanesi, Trump'ın iktidara gelmesi. Galiba bu sosyal eşitsizlikler düzeltilmeden ve bunlara ciddi anlamda neşter atılmadan olay sadece bir sağ sol tartışması olmaktan çıkmış vaziyette sistemin yeniden üretilebilirliği tehlikeye giriyor artık.
Evet.
İşte Trump'ın gelmesi böyle bir şeydi. Trump Amerika'yı bitiriyordu.
Evet. Bu çok
Amerika
büyük
bir
bir ders
resette
oldu tabii.
kurtuldu. Evet, ama Trump Amerika'yı bitiriyordu. Yani
Evet ya.
Amerika'yı bitiriyordu. Bir Amerika bir refleksle bundan kurtuldu. Çok başarılı
Evet.
bir refleksle kurtuldu. Nasıl Orban Macaristan'ı bitiriyor. İşte şey Bolsonaro Brezilya'yı
Hı.
bitiriyor. Moody şeyi bitiriyor.
Hindistan'ı.
Hindistan'ı bitiriyor. Erdoğan
Hindistan'ı. Evet.
Türkiye'yi bitiriyorsa Trump da orayı bitiriyor. Fakat şimdi Biden bunu çok iyi fark etti. Mesele sadece bir siyasal anlamda tartışma konusu olan ya da hakkaniyet duygularımızı ayaklar altına alan bir eşitsizlik değil. Bu eşitsizlik sistemin yeniden üretimini siyasal anlamda, ekonomik anlamda, sosyal
Evet.
olarak yeniden üretimini engelliyor artık.
Evet ya
Dolayısıyla işte o
şöyle
Trump'ın seçmeni denen o beyaz beyaz saç yani beyaz insanlar
beyaz
bu.
üstüncük üstün kendi
Evet.
white
Ama
supremacist evet sevremedim
white
Türkçemizi.
supremacy onlar fakir. Anlatabiliyor muyum? Fakir.
Evet tabii.
Yani işsiz kalmışlar.
Fakir,
Bu
agresif evet.
son 20 yılın büyük dönüşümünden. Yani
Ya aslında
fabrikalar
bu
kapalı.
şimdi lafını kesiyorum ama şey diyecektim ben de. Yani aklıma geldi kusura bakma lütfen diyeceğini unutma. Aslında bu
Estağfurullah.
protestolar küreselleşme karşıtı işte Occupy Wall Street, Occupy Washington'la başlayan dönem. O zaman çok bu kadar ciddiye alınmıyorlardı. Böyle bir azınlık bir grup sesini yükselten olarak görülüyordu. Ama dediğin gibi bu bir 2008 küresel finansal kriz geldi üzerine bu küreselleşmenin. Gelir dağılımı uçurum %1 ile geri kalan arasında iyice açıldı. İşte ikincisi de senin çok güzel doğru bir şekilde bence de teşekkür ederim söylediğin şekilde Trump'ın seçilebilmesiyle sonuçlandı. Ve
Evet.
orada bir rüyadan uyanıldı. Hani o kadar basit bir protesto
Bu
değil
Occupy Wall
bunlar.
Street'te de çok ilginç bir terminoloji şeyi vardı. Ben çok çok hoşuma gitmişti o zamanlar. Anti-mondializasyon diye başladı
Bir daha
şeyler.
söyler misin?
Anti-mondializasyon yani
Ha, anti-mondializasyon evet.
anti-küreselleşme diye
Evet.
başladı.
Evet.
Ama sonra ne oldu? Alter-mondializasyona döndüler. Çok güzel bir şeydi bu.
Evet.
Dünyayı çok iyi algıladı o
Evet.
protestocu grup.
Evet.
Yani meselenin küreselleşmeye karşı çıkarak çözülemeyeceğini ama o küreselleşme modeline alternatif bir küreselleşme modeli oluşturmak gerektiğini söylemeye
Gerekti.
başladı.
Çok da erken söylediler. Bu
Doğru ama çok başarılıydı yani çok sevdim ben onu.
Evet,
Yani
evet.
Çok sevdim. Bak, bir kanıt daha söyleyeyim. Yani şimdi elimde kitabı var. Canlı yayın onu göstermiyorum ama mesela Nobel aldı. Benerji ve Esther Duflo. Bunlar karı koca. Kadın Fransız, adam Hint kökenli bir Amerikalı. Abjit Benerji ve Esther Duflo. Fakirlikle mücadele üzerine çalıştılar ve İktisat Nobel aldılar 2 sene önce.
Evet.
Bundan bana 15-20 sene önce birileri şey deseydin,
Nobel'in böyle bir
konuya, mücadele evet, konusunda çalışanların iktisat Nobel'e girecek diye. Valla ben bile pek inanmazdım. Anlatabiliyor muyum? Ama
ya,
aldı.
Ekonomistler bu çalışmaları yapıyorlar. Hani,
tabii.
Misyonu çok belli IMF, minimum gelir dağılımı ya da minimum gelir
tabii.
Olmasından bahsediyor. Tabii. Dünya Bankası'nın raporları bununla dolu. Ama IMF tabii
işte karşımda Stiglitz'in kitabı var.
Tabii.
Stiglitz'in kitabı, Stiglitz'in bütün çalışmaları şey tabii, sonrası, özellikle Nobel aldıktan sonraki bütün çalışmaları şey üzerine. Yani
gelir dağılımı.
Yeniden bölüşüm kuramları
bölüşüm
üzerine.
Evet.
Ondan sonra dolayısıyla böyle bir şey var. Umarım Türkiye'de bunu çok iyi anlar Erdoğan. Yani anlamazsa ne olur? Türkiye'de Erdoğan gidiyor. Allah'tan.
Evet.
Yani öyle bir yere gidiyor iş.
Öyle böyle yani, gidiyor ama anlıyor gibi gözükmüyor. İşte pandeminin...
Aman daha iyi anlamasın, boş geçsin. Daha iyi.
Ya dediğim gibi zulmün artsın ama hani bu hani hak hukuk alanı zaten aşındı. Ne bileyim işte eğitimde, sağlıktan bu. Şimdi çok bambaşka bir kriz var ya. Açlık var, çok ciddi açlık var. Fakirlik var.
İkizdere çok iyi bir örnek bence.
İkizdere,
o
evet, toprağın altı üstü yağmalanmış durumda. O artık ya o kadar gurur verici, heyecan verici, bir taraftan insanın kalbini kırıcı, ayağında plastik terliklerle o yaşı ilerlemiş hanımefendiler evlerinden çıkıp böyle gün kendi ördüğü çoraplarla orada nöbetteler ya. Bu ne kadar muazzam bir güç, bu ne kadar...
Ama bir de sosyal medya faciası yaşanıyor. Sosyal medyada bu ne denir işte, artık bir at kullanmak istemiyorum. O kadınlara hakaret edenler var ve hakaret edenler de Erdoğancı değil. Kim biliyor musun?
Ben görmedim. İnan ki görmedim.
Siz namussuzlar ve çok kötü laflar yazıyor. Rizeli oldukları için o kadınlar, Rize'de AK Parti %80'i geçti bir ara oyları. Ha, oy verdiniz.
Ha,
şimdi
oy verdi.
İş size
öyle olduğunu okudum ama evet, izledim kimse.
İş size dokundu diye şimdi ayaklısınız. Sizin gibi ahlaksızlar diye şey var.
Çok yani, çirkin. Evet.
Çok çirkin yani. Çok çirkin. O inanılmaz çirkin yani. Nefret evet, yani menfur.
Evet evet haline. artık evet, çok kötücül, evet, onu da
evet,
anlamak, desteklemek, yani herhangi bir seviyede empati kurmak mümkün değil. Gerçekten değil.
Merkez Bankası konusunda şunu söyleyeceğim. Ben de bu enflasyon raporunu işte izledim. Şahap
Kavcıoğlu'nu
da izledim. Şimdi bir kere 12.2 diye bir şey açıkladı değil mi? Enflasyon tahmini. Bu tutturma ihtimalini görüyor musun bunu?
Hayır canım. Yani orada ben girişte çok uzatmak istemedim. Biraz detaylandırayım. Merkez Bankası'nın kendi enflasyon anketi zaten 1300'ün üzerinde bekliyor piyasada. Bu ayki işte Nisan ayı enflasyonu için işte önümüzdeki hafta açıklanacak anketler Nisan ayının %17 olmasını, sene sonunun %14,5-15 olmasını bekliyor. Benim şahsi beklentim hani 17-18 civarı olursa şanslı olacağız gibi geliyor bana.
Ama şimdi Merkez Bankası'na hayatiyet veren şey güvenirliktir.
Ama
şimdi bu enflasyon raporuna kimse inanmadı.
Evet.
Niye söylüyorsun kardeşim bunu? Niye söylüyorsun bunu? Ya bu bir, sence bu bir expectation'ları kırmaya yarıyor mu? Bence yaramıyor.
Yaramıyor tabii ki, beklentiler.
Güvenmiyorsun.
Devam ediyor.
Güvenmiyorsun. Yani güvendiğin birisi olur. Der ki bakın ona göre pozisyon alın piyasada, %12,2 olacak yıl sonunda enflasyon derse, ama güvenilirse, yani söylediğine inanırsa insanlar, o zaman belki böyle bir pozisyon alabilirler. Ama kim inanıyor ya Şahap Kavcıoğlu'na? Kim inanır?
Mümkün değil canım yani. O
ama o zaman bunu şimdi 15 çıkarsa, 16 çıkarsa sene sonunda enflasyon. Bu Merkez Bankası'nın inanılırını, bu bir, yani nasıl söyleyeyim, artık şu anda bir illegal bir Merkez Bankası ile karşı karşıyayız. Bak çok açık söylüyorum burada. İllegal.
İllegal. Doğru. Neden doğru, illegal? Doğru bir tanımlıyorsun.
Çok kafa yordum yani o. O protokol hala gizli. Ya ne demek ya? Gizli protokol yapılabilir mi hazineyle ya? Hazine dediğin kamu parası demek Güldem. Kamu parasında, kamu parası kullanımında gizlilik ne demek ya? Böyle saçma sapan bir şey olur mu? Allah aşkına söyle ya.
Ben olmayacağını çok eminim zaten. Bütün tartışma bunun üzerinden dönüyor. Ve bugün hani 128 milyar dolar konu, işte o bu konuyu çok konuştuk gibi bir lafla, yanlış hatırlamıyorsam, geçiştirdi. Yani konuştuk da bir yere varamadık. Bir uzlaşma zemini yakalayamadık. Daha bu çok da çok konuşmamız gerekiyor. Yani Türkiye'nin belki 10 senelik emeği gitti orada. Hepimizin kanı teri gitti orada. Yani bunu daha çok konuşacağız. Öyle,
biraz önce öyle değil o iş. Şeyi izliyordum, Birleşmiş Milletler diyorum. Bizim meclisteki, meclisi izliyordum canlı yayında görüşmeleri. Orada İYİ Partili eski Merkez Bankası Başkanı neydi? Ne? Durmuş Bey miydi?
Durmuş Yılmaz.
Çıktı ve harika bir konuşma yaptı.
Yapmıştır. Evet,
ondan sonra ve işte yine kamu zararına değindi. Ve o da söyledi, yani bu hazine protokolünün saklı olması çok vahim bir olay dedi. Yani.
Evet.
Çok vahim bir olay dedi.
Evet. Evet.
Bu işleri Merkez Bankası'nın içinden gelen birisi bilmiyorum.
Son merkez, hani son başarılı Merkez Bankası Başkanı diye düşünebiliriz kendisini.
Evet.
Yani onun da döneminde işte TL'nin fazla değerlenmesi vesaire hani fazla bir sürü dengesizlikler vardı ama hani Merkez Bankacılığı yapmıştı kendisi ve son derece saygın bir seviyede durmuştu.
Ya. İşte Türkiye şeyi bir arama, bak bir şeyi de hatırlayacaksın sen de. Adamcağız oraya atandığı zaman Merkez Bankası'ndan gelmemesi, dışarıdan paraşütle gelmedi.
Tabii.
Ayakkabı hikayesi nasıl?
Ya o çok üzücüydü. Evet, kapıda.
Çok üzücü.
Ya bunu tekrar bile etmeyelim. Vallahi içim sızlıyor hiç.
Yani. Ya işte ama yani Türkiye'nin kaderi bu. Onun için vurguluyorum yani.
Ya bilemiyorum.
Yani muhalif kesimin düzeyi bu. Bir de öyle bir sorun var yani.
Evet,
bir muhalif kesimin değil. Bir muhalif kesimin değil. Tüm muhalif kesimin demiyor ama bir muhalif kesimin de şeyi bu.
Evet.
Kapının önündeki ayakkabılar üzerinden Durmuş Yılmaz'ı şey yaptılar.
Hiç olacak iş değil. Yani kabul etmek mümkün değil.
Evet.
Ya diğer taraftan hani bu senin söylediğin şeye takıldım. İllegal bir Merkez Bankası'yla karşı karşıyayız.
İllegal.
Çünkü evet, hazineyle gizli sözleşme.
Hazineyle gizli protokol yapılmaz.
Ve ama Cumhurbaşkanımız çıkıp televizyonda bunu savunurken yaparız yine satarız. Yani yaptık, iyi yaptık, yine de yaparız yine satarız dedi. Hani ne diyeyim ben?
Bak sen oradasın, ben buradayım. Bana şimdi aklıma geldiğini söyletme.
Tamam.
Ben tamam. Şey diyeyim çünkü. İyi kötü şey diyeyim.
Geçen gün para analizi için Semih Sakallı gazeteci program yaparken o kullandı kavramı. Bu özgürlükler ortamında ne söylemek istersin diye. Hakikaten evet. Ben özgürlükler ortamında yaşadığım için.
Ama Merkez Bankası şu anda illegal bir pozisyonda. Bu protokolü anında açıklamak zorundalar. Bir neden açıklamak? Yani hazine denen şey kamu parası ya. Kamu parası.
Evet.
Public money.
Evet. Evet, evet.
Yani Amerika'daki Treasury'nin mesela orada Fed'le gizli protokol yaptığını düşünebiliyor musun?
Evet. Yani topa tutarlar adamı gerçekten.
Ya deli misin, böyle bir şey yani söz konusu olamaz. Söz konusu olamaz.
Yani.
Yani çok uzun süre hapse falan girer herhalde böyle bir şey yaptıkları ortaya çıktığı zaman. Her iki tarafta.
İşte Türkiye başka bir dünya, başka bir dünyanın ülkesi. Artık ama dünya,
ama aslında çok da başka bir dünyada da değil. Aslında yani o dünyanın içinde olduğunun farkında olmadan başka bir dünyacılık oynuyor kendi içinde. Bunun çok
ya
ağır
öyle,
maliyeti gelecek.
Maliyeti zaten geldi. Çok daha da ağırlaşıyor yani geçen gün. Tabii evet. Ticaret o tarafla yapılıyor. Sermaye oradan geliyor. Mal sattığın yer ağırlıklı orası. Ama sanki bir işte Çin ya da işte Rusya ya da Putin'e öykünmeyle işte böyle bir düzen kurulmaya çalışıyor. İşte olmuyor, sonra höt söt diyorlar. İşte bu hani sözü oraya getireyim. Bu soykırım açıklamasında ne oldu? İşte şeyi göremedik. Yani görmememiz iyi bir şey tabii. Bu kötü bir şey değil de hani Amerika açıklamaları gelmiyor. Çünkü 3 Mayıs'ta Halkbank davası başlıyor. Çünkü rezerv yok. Çünkü TL çok kırılgan bir seviyede. Çünkü faiz indirmek istiyorlar. Vesaire işte hani orada başka bir
Rusya posta atıyor bir taraftan.
Rusya posta atıyor. İşte açıklamadan 3 gün sonra ABD Dışişleri Bakanı Blinken şey açıklaması yapıyor işte dün gece. S-400'lerde eğer ikinci turu da alırsanız yeni katsayı yaptırımları mutlaka gelecektir açıklaması yapıyor. Hani bu ondan sonra hiç daha önce çiğnemeyeceğim dediğin lokmayı çiğnemeden yatıyorsun yani.
Peki ben sana bir quiz, bir midterm sorusu sorayım.
Sor lütfen. Bak şimdi gerildim.
Bu haftanın en komik olayı sence neydi? Mali, yani bir ekonomide.
Ekonomide. TÜİK'ti herhalde.
Yani bu benim tabii çok özel. Çok güldüm ben. Çok güldüm ben bu hikayeye.
Hangisi bilmiyorum. TÜİK mi diyorsun? Bence oydu.
Yok yok. Kanal İstanbul'un işte ilk
bankalar.
Bankaların hikayesi. Çok güldüm ben ona. Yani.
Ya bence şeyi gördüğünde emin misin? TÜİK Başkanı mecliste bir konuşma yaparken ağzından kaçırıyor.
Onda yazdığı notlarında vardı.
Evet.
Ama
ricacı oluyorlar diye.
Ricacı oluyorlar diyor.
Evet. Yani hani kapışır yani ikisi birbirine bence ama senin dediğin de tabii daha önemli
evet,
bir konu.
Evet evet ricacı oluyorlardı sonra ama çok pişman olmuş. Suratı şeye dönmüş. Perşembe pazara dönmüş.
Evet, bilinçaltı konuşuyor yani yapacak bir şey.
Evet ondan sonra. Şimdi bu Kanal İstanbul'un finansmanı meselesi var. Kim finanse edecek bunu? Bu böyle bir para yok. 70 milyar 90 milyar dolardan falan bahsediliyor. Ondan sonra ne bütçede var ne Merkez Bankası'nda var. Eğer Çin gelmezse bunu nasıl finanse edecekler? Bir konsorsiyum oluşturacaklar herhalde zorla. Fakat bunun düşünen bizim şey bankalar şimdiden bahane bulup işte yine bir ismi yani yine bir Basel'le imzalanan galiba öbür şeye benzer bir şeyle çevre konusunda sıkıntılı projelere destek vermeme gibi bir şey ilkemiz var deyip sıyrılmaya çalışıyorlar işin içinden.
Evet.
Ama bunlar özel bankalar tabii Türkiye'deki. Açıklama yapmayan bir iki özel banka var ama iş ne olacak peki sence? Bu konsorsiyum kim oluşturacak? Bence üçlü bir konsorsiyum oluşacak. Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Bankası.
Arkasında da ya Çin ya Katar olacak. Hani
arkasında da böyle bir şey olacak.
Evet. Çünkü evet. Yani sendikasyon kredisi gerekecek.
O sendikasyon kredilerini herhalde şeye verecekler. Yani o borcu sendikasyon
işte
kredisi. Bir borç.
Biliyorsun,
bir borç yani.
Bir sendikasyon. Bir borç ve hazine
borç.
Garantisi olmuş olacak.
Hazine garantisi isteyecekler.
O reform paketinde o vardı hatırlarsan. Hazine garantisi vardı kanalistan.
Ben Çin ekonomisinin çok iyi yani Çin'in dünyadaki faaliyetleri konusunda çok şey yapmıyorum ama akademik olarak ilgilenen bir arkadaşım var mesela. Şunu diyor yani. Çin dünyadaki en büyük emperyalist ülkelerinin 3 katı kadar. Bir şey verdi mi 15 tane alıyor karşılığında diyor.
Evet, ama
ne Amerika ne İngiltere böyle değil diyor.
Evet.
Yani bir şey verdiği zaman yani elini verirse senden mutlaka kolunu istiyor.
E işte aşı vermiyor yahu Uygur Türklerine. Biz daha evet. Soykırım bile diyemedik ama ya da yapılan evet. Her neyse yani sıfat olarak daha gık diyemeden gık diyeceğiz diye aşıları yollamıyor.
Şimdi bu mesele de bu sendikasyon kredisi ve sonra bu paranın bir yatırıma dönüşmesi geri ödeme dönemine girmiyorum bile şu anda.
Hı hı.
Yani bütün bunlar enflasyon beklentilerini piyasada çok arttıracak bilden.
Tabii ki. Yani ben enflasyon açısından düşünmemiştim açıkçası ama şey olarak da hani ben daha çok kim fonlayacak kısmını aşamadığım için şimdi Çin Rusya ile hem bilek güreşinde güç savaşında
kamu bankaları üzerinden fonlanacak.
Tamam kamu bankaları o net de kamu bankalarının arkasında kim olacak? İşte Rusya olmaz.
Çin herhalde.
Rusya istemiyor. Çin Rusya'ya rağmen olur mu? Hani onun İpek Yolu projesinin hiçbir anlamı yok. Ama oradaki araziden rant alacaklar. İşte kimler olduğunu biliyoruz. Daha çok Katar ve iktidar çevresi.
Onu aldılar ama yani ben hakikaten anlamıyorum. Çin'in o kadar ağzının suyunu akıtacak kadar bir rant
var. Çin olamaz gibi geliyor bana.
Ondan da emin değilim.
İşte Çin o yüzden olmaz gibi geliyor bana. Çin'in hiçbir çıkarı yok. Orada ufacık bir şey, ufacık bir kanal.
Türkiye'de alakası yok bu işin. Montreal'de bir alakası yok.
Evet. Dolayısıyla hani bunun arkasından Arap sermayesi anca olursa
evet,
olur.
Belki de onlar gelecekler. Evet.
Evet. O kendi rantını kurtaracak. Evet.
Onun için Merkez Bankası'nın bu enflasyon raporundaki 12.2 enflasyon hedefi. Yani bütün beklentiler Türkiye'de bir de kur üzerinden. Kur enflasyon geçişliği çok yüksek Türkiye'de. Malum yani.
İşte %20'nin üstüne çıktığını söyledi Kavcıoğlu. Önüne konan nottan okuyarak.
Ondan sonra yani bu 12.2 enflasyon beklentisinin bunun Merkez Bankası Başkanı tarafından açıklanmasını Merkez Bankası'nın inanırlığına çok büyük bir darbe vuracağını düşünüyorum ya. Hakikaten yapmayın bunu ya, yapmayın.
Ya yani bence şu yönetimle, şu hükümetle Merkez Bankası'nın güvenilirliği o kadar dipte ki herhangi bir açıklamayla artık kurtarılacak gibi değil. Hani dünyanın değişmesi lazım Türkiye'de. Yani iktidar değişecek, yönetim değişecek. Gerçekten işte böyle bir reformist ya da ne bileyim bir toparlayıcı bir ortak bir koalisyonda bir yer gelecek. İşte kurumsal parlamenter sistem, demokrasi,
Evet.
hukuk, eğitim,
Şahap,
sağlık.
yani diyorsun ki Şahap Kavcıoğlu ne yapsa daha kötü olmaz
Evet,
diyorsun
kuş
yani.
tutsa olmayacak. Evet, yani en iyisini yapsa olmayacak yani
Yani en
maalesef.
kötüsünü yapsa yine bundan daha kötü olmaz diyorsun yani.
Yani dün ben aynı şeyi sağlık şeyi için de yazdım. Hani o Sağlık Bakanı'nın açıklamalarından sonra hani bence ölüyoruz. Hani fakirleşiyoruz. Ben düşünüyorum işte Kanal İstanbul yapılırsa benim çocuğumun geleceği de harcanmış oluyor. Hani daha kötü ne olabilir ki? Hani
Evet.
ölüyoruz, fakirleşiyoruz.
Evet.
Çocuğumun da hayatı çalınıyor. Yani hani daha ötesi, daha kötü yönetilemeyiz bence.
Şimdi bu Biden'la ilgili söylediğime paralel olarak TÜSİAD, yani Türkiye'nin işte krem döne krem kuruluşu değil mi? En zengin. Zenginler kulübü yani Türkiye'nin. Kastovski'nin açıklaması bu hafta vardı.
Vardı. Enflasyon ve
İşsizlik ve enflasyon çok ciddi bir
enflasyon.
tehlike haline geldi Türkiye'de diye. Nasıl yorumladın bunu?
Yani sonunda en azından suya sabuna dokunan birkaç açıklama yapıyorlar TÜSİAD tarafından. TÜSİAD'ı ben o açıdan çok hatalı buluyorum. Hatta suçlu buluyorum. Bu kadar zaman bu kadar konuda susmuş olmaları, özellikle hukuk adalet giderken bu ülkede. Şimdi iş kontrolden çıktığında açıklamaları neyse ki yapıyorlar. Önemli bir açıklama hani IMF'nin işsizlik üzerinde minimum gelir seviyesi üzerinde çalışması gibi TÜSİAD'ın açıklamaları
Evet,
da bu.
yani bu
O
konular doğrudan
derecede.
TÜSİAD'ın kısa vadeli çıkarlarına hizmet, yani kısa vadeli çıkaran tehdit eden konular değil. Ne işsizlik ne enflasyon. Kısa
Evet.
vadede diyorum.
Evet.
Ama
Ama
onlar da
orta ve
herhalde
uzun vadede tabii.
orta vadede bu sistemin yeniden üretilebilirliğine darbe vurduğunu onlar da görüyorlar artık herhalde yani.
Tabii yani hani bunun arkasında şey var. Şimdi bu rekabet bambaşka tanımlar üzerinden olacak küresel mal piyasalarında.
Tabii. O
Bu
çok çok doğru, çok güzel
evet,
bir yere değiniyorsun. Teşekkür
yeşil
ediyorum.
rica ederim yeşil anlaşma işte bu Covid'den çıkışta bu çevrecilik küresel ısınmaya karşı önlemlerin bu sistemin içine konması işte ne bileyim en ufak bir kalemi üretirken kalemde kullandığın metalin boyasının işte dünyaya
Ay şu,
zarar
tamam
vermiyor
Gülden sen de
olması.
haksızlık ediyorsun. Haksızlık ediyorsun. Şey katıldı. İşte çevre şeyine Erdoğan. Ne dedi?
Neydi? Vatan bahçesi,
Millet
millet
bahçeleri.
bahçesi. Bir de
Ha,
orman
onu bile
bahçeler mi
bilmiyorsun
vardı?
Gülden ya. Aşk
Bilmiyorum,
olsun yani. Millet
bilmiyorum.
bahçeleri örneğini verdi. Ya Türkiye'yi bu kadar küçük düşürmeye kimin
Müthiş,
hakkı var ya?
müthiş geri kalıyoruz rekabetten, üretimden, her şeyden. Yani ve evet
Ya böyle bir şey söyleyebilir mi ya? Yani bu şimdi mesela Biden'ın çıkıp ama biz de Central Park'ı çok güzel yaptık. Bu çevreye katkımız oldu demek gibi bir şey yani.
evet.
New
Yani
York'un göbeğindeki Central Park'ı vallahi orası yemyeşil. Bak ne kadar iyi
evet,
yaptık.
yani biri hani elma armut bile değil. Biri elma, biri yerdeki taş. Yani
Neyse.
hani
Evet.
neyse.
Söyledin onun ne olduğunu.
Tamam, ben anladım. Dinleyenler de
Ben
anlamıştır. Eser süremizi doldurduk bu arada.
ama bu arada bir şey daha yayınlandı. Mesela Türkiye iş kazalarında, kaza bile değil, iş cinayetlerinde Avrupa birincisi. Çok iyiyiz ama Covid'de Avrupa birincisiyiz. İş kazalarında Avrupa birincisiyiz. Bir de
Evet.
Ruhsar Pekcan Hanım gibi
Ya o
bir fenomenimiz var.
bugün çıkan haberi şimdi tam kelimelerini tekrar edemeyeceğim ama birkaç sene önce uyarı gitmiş.
Tabii. Dikkat edin Ruhsar Bey. Bu iş, yani uyarıyorlar. Emine Hanım ismini vererek
Evet.
vergisiz ithalat yapmak isteyen birisi
Evet.
var diye.
Evet.
Kime bu başvuru vergisi ithalat? Hangi bakanlığın alanı? Ticaret
Ticaret
Bakanlığı.
Bakanlığı sonra işte bakan oluyor
Ruhsar
kendisi.
Hanımefendi nereye bakan oldu sonra?
İşte ben
Ticaret
bu ticaret
Bakanlığı.
ya bu hataların nasıl bu şekilde yapılabildiğini anlayamıyorum ya. Yani hani çünkü
Bilmiyorum.
aynı hükümet aynı şekilde aynı kişiyi bu şekilde uyarıyor. Kendi birimlerine, kendi bürokratlarına, kendi destekçilerine. Ondan sonra aynı hükümeti yöneten bu aynı uyarıları yapan, yaptıran bakan yapıyor. Yani buradaki matematiği çözemiyorum ben.
Ahmet Nesin'in sevgili eşi Hilal Nesin'in bugün bir şey var, tweet'i var. Tweet attığı için ben de adını verdim çünkü Twitter'da bir şey saklanmış. O da şöyle bir böyle bitireyim ben en azından şeyi. Bu Cengiz Holding'in esas sahibi kim acaba diye bir tweet atmış.
Evet. Zaten o yüzden
Cengiz
ödemeli.
Holding'in
Evet.
esas sahibi acaba kim diye.
Evet. İşte o yüzden konuşamıyoruz. Bu basit konunun başına dönelim programın başına. Hani mücbir sebep vardır. Bu kadar bu işlerden canı yanan var Covid-19 krizinden. Neden bu 5 tane holdinge bu ödemeler yapılıyor? Neden
Hiç
aksatılmıyor?
aksamıyor. Hiç
Evet, hiç
aksamıyor yani.
aksamıyor. Niye aksatılmıyor? İşte esas soru bu. Evet.
Ay.
Eser'cim çok çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim Gülden'cim.
Sağlıklı günler diliyorum. Sen ikinci aşını
Afiyet.
olmuş muydun?
Olmadım. Bu
Ha,
hafta 10
olmadın.
gün 10 gün içinde 7 Mayıs'ta olacağım.
Ne kadar şanslısın. Darısı başımıza diyelim.
Sen birinci oldun mu?
Ben hayır canım. Benim yaş
Ya
anca
sen
50'ye
gençsin,
geliyor.
sen çok gençsin ama ondan olsun.
İşte
Bu işin iyi tarafı.
bu yaz 50'ye
Sen o
geliyorum. Daha 50'ye
ben
kadar
sen
girmedi
oradan bak.
yaşlarım.
İşte, işin iyi tarafından bak.
Tamam. İşin iyi tarafı. Gencim. Tamam. Şaka evet. Zürt meselesi. Çok iyi. Eser çok teşekkür ederim. Dinleyenler
Ben çok teşekkür
herkese çok sevgiler,
ederim. Ben
sağlıklı
çok
günler
teşekkür ederim
dileriz.
Gülden.
Haftaya
Çok çok
görüşmek
sağ ol.
üzere.
Görüşmek üzere. Çok teşekkürler Gülden.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.